Ayrım 8.
Yeni karısı Hatice'den 3. çocuğu olan Cevat, yeni yaşamında devamlı yazıyordu. Balıkçıların serüvenlerini, sünger avcılarının ekmek paralarını çıkarmak için nasıl oksijen tüpünü kullanmadan derinlere daldığını ve bu yüzden çoğunun vurguna uğrayıp felç olduğunu ya da öldüğünü yazıyordu. Halikarnas Balıkçısı takma adı altında 15 roman, bir sürü deneme, kısa öykü ve çeşitli konularda makaleler yazdı. Ülkede yazar olarak ün saldı ve halk tarafından çok sevildi. Türk halkının sadece duygularını dile getirmekle kalmıyor, eski Anadolu uygarlıklarını da ele alıp derinden araştırıyordu. Cevat'ın en büyük merakı Homeros'tu. Bu konuda en çok vurguladığı nokta, Homeros'un Anadolu'da doğmuş bir İyonlu olarak Anadolu kahramanlığının özünü temsil ettiğiydi. Truvalıların da akıllar kadar İlyada destanlarının yiğitleri olduğunu savunurdu. Cevat'ın diğer tutkusu Bodrum'u yeşillendirmekti. Oraya ilk gittiğinde köyde tek bir ağaç bile yoktu. Elinde fazla para olmadığı halde kendi gereksinimlerinden fedakarlık ederek tarım kitapları alıp onları elinde paralanıncaya kadar okudu. Bodrum'dan ayrılmasına izin verildiğinde tohum ve fide almak için İstanbul'a gitti. Döner dönmez hiç zaman kaybetmeden köyü ve yarımadayı yeşillendirmek için getirdiklerini ekmeye, sulamaya ve ektiklerini yaşatmaya çalıştı. Gerektiğinde civar adalardan kayıkla gübre taşıyordu. Kötü havalarda tepelere çıkıp küfelere iyi toprak dolduruyor, bunları eşek sırtlarına yükletip aşağı indiriyor ve diktiği ağaçların dibine döküyordu. Bahçıvanlıkta hem öncü hem öğretmen olmuştu. Bu konuda yazdığı 300 sayfalık defter elden ele, köyden köye dolaşıyordu. Bodrum'un ağaçlarla, duvarlarının bugenvilyalarla, sahillerinde zakkumlarla donanması onun rüyasıydı. Bu rüyada gerçekleşiyordu. Sonuçta oradan ayrıldığında, yarımada narenciye cenneti olmuştu. Özellikle greyfurt, uzun palmiye ve okaliptüs ağaçları her tarafta gölgelikler oluşturuyordu. Şimdi bile orada burada görülen korular onun eseridir. Cevat, Hemingway, Mark Twain ve Thoreau'nun karışımı bir filozof, bir bilge, bir doğacı ve ateşli bir insan hakları savunucusuydu. 8. Bölüm. Nissa, İstanbul'un yıldızı. Faruk'u kaybettikten ve geçirdiği korkunç yaz döneminden 1,5 yıl kadar sonra Nisa'da büyük bir değişiklik oldu. Resim yapmayı bir süre için bıraktı ve işgal günlerinden sonra hayli değişen İstanbul sosyetesinin etkinliklerine daldı. Türkler Cumhuriyeti kutlarken elçiler de yakında yeni başkent Ankara'ya taşınacakları için eski güzel sefaretlerde birbiri ardından veda partileri veriyorlardı. Ankara o zamanlar ilkel bir köy görünümündeydi. O yüzden de elçiler İstanbul'daki canın binalarını terk etmeyi hiç mi hiç istemiyorlardı. O sıralarda Nisa bana hamile olduğunu anladı. Ama hamilelik son günlerine kadar onu eğlencesinden alıkoymadı. Bana derdi ki, hiçbir bebeğe senin şerefine olduğu kadar şampanya içilmemiştir. Davetlerde hep senin için kadeh kaldırıldı. To the baby, pour le bébé. Kısmeti çok iyi olsun, dilekleri hep senin içindi. Tevekkili değil, sen de şampanya gibi fıkır fıkırsın. Ben 1926 yılının 3 Mart'ında La Parisienne, Parisli Kadın adlı piyesin iki perdesi arasında doğmuşum. Henry Beck'in yazdığı piyes, İstanbul'da bir Fransız grubu tarafından oynanıyormuş. Başrollerde de o zamanın ünlü artistlerinden René Alexandre ile Gabriel Rabin varmış. Gala gecesine babam bir loca ayırtmış. Akşam yemeğini Hakkiye teyzemle Emin eniştem de yemişler. Tatlı yerken annem çok şişkinlik hissetmiş. O derece ki saten gece elbisesinin tüm düğmeleri kendiliğinden atıp dört bir yana saçılmış. Ay galiba çocuk iniyor diye bağırmış. Sonra babama dönüp sen tiyatroya yalnız gitsen daha iyi olur diye eklemiş. Babam da en ufak bir suçluluk duymadan karısının lafını iki ettirmeyip tiyatroya koşmuş. Az sonra annem yemek masasının etrafında dört dönüp çabuk bana bir makas, bir makas diye bağırmaya başlamış. Hakkiye teyzemden makası alınca elbisesinin önünü boydan boya kesmiş. Emin eniştem bu manzara karşısında utancından pancar gibi kızarmış. Teyzem hemen annemin üzerine şinşila pelerinini örttüğü gibi onu Manara kliniğine götürmüş. O gece bütün İstanbul sosyetesi gibi Doktor Manara da tiyatrodaymış. Haberi alır almaz doktor da babam da kliniğe koşmuşlar. Doktor Smokin'in üzerine beyaz gömleğini geçirip beni doğurtmuş. Ben de zaten dünyaya gelmek için acele ediyormuşum. Doğumdan sonra Doktor Manara ikinci ile üçüncü perde arasındaki antrakta tiyatroya dönmüş. Fahrünisa Hanım'ın bir kız doğurduğu haberi tiyatroda hemen yayılmış. İtalyan elçiliğindeki kültür ataşesi Kont Bonarelli de locadan locaya gidip haber vermiş ve masalardaki kahinler gibi doğan bebeğin adı Şirin, o büyük bir aktrist olacak ve La Cirina diye anılacak demiş. Güzel bir kehanet ama o zamanlarda ülkemizde olmayacak bir şeydi bu. İlk Müslüman tiyatro oyuncusu Afife Hanım, 2 yıl önce sahneye çıktığında polisler tiyatroyu basmışlardı. Zavallı kadın arka kapıdan kaçıp isyan halindeki halkın elinden zor kurtulabilmişti. Benim doğduğum yıllarda Müslüman bir kızın oyuncu olması, kendini sergilemesi öncelikle Kur'an'da yasaklanmıştı. Ama tabii zamanla çok şey değişti. Her ne kadar Kont Bonarelli'nin öngördüğü gibi La Cirina olmasaydım da onun kehanetini boşa çıkarmayıp kendimi tatmin edecek yetenekte bir aktrist olurdum. Dünyaya gelişim aileme geçici bir mutluluk getirmiş ama aslında değişen bir şey yokmuş. Babam yine bildiğini okuyor, annem de buna göz yumup kendi hayatını yaşıyormuş. Ben doğduğum zaman annem zaten bambaşka bir kadın olmuş. İzzet'in evlendiği saf ve masum kız değilmiş artık. Yaptıkları Avrupa seyahatleri onun ufkunu genişletmiş ve kendine güvenini artırmıştı. Annemin bana defalarca söylediğine göre o yolculuklar evliliklerinin en iyi yönüymüş. Görmek ve öğrenmek bana iksir gibi geldi. Yolculuklarda babanla daha iyi anlaşırdık. Nerelere gitmedik ki? Baban bana nereye gitmek istediğimi sorar, Prado Müzesi'ni gezmeye, Madrid'e veya Floransa'ya giderdik. Floransa'da Fra Angelico frekslerini gördüğümde neredeyse aklımı kaçıracaktım. O derece güzeldiler. Sonra Hollanda'ya gittik, müzeleri dolaştık ve işte orada en sevdiğim ressam Bruegel'i keşfettim diye anlatırdı. İzzet yazar olduğu için Paris'te edebi toplantılara katılıyorlardı. Nisa Paris'in en iyi terzilerinden giyiniyor, gittikleri her yerde en lüks otellerde kalıyorlardı. Riviera kıyılarına indiklerinde mihraceler, prensesler, İngiliz lordları, leydileri ve Amerikan milyonerleriyle ahbaplık ediyorlar, davet ve ziyafetten baş alamıyorlardı. İstanbul'da da çok aranılan, sevilen bir çifttiler. Özellikle diplomatik çevrelerde ne zaman yabancı bir hükümet büyüğü veya ünlü bir sanatçı gelse modern Türkiye'nin örnek çifti olarak davetlere çağrılıyorlardı. Böylelikle annemle babam Avrupa'nın en önemli siyasal kişileri, yazarları ve sanatçıları ile ahbaplık, arkadaşlık kurmuşlardı. O ara annem Türkiye'nin en güzel kadını olarak tanınıyordu. Arkadaşları onun saçaklı ve boncuklu Chanel elbisesi içinde Charleston yaparkenki güzelliğini hala anlatırlar. Çoğu erkekler, gönlünün kahramanı Mustafa Kemal dahil, ona hayrandılar. Bir yaz günü annemle babam Fransız Büyükelçisi Comte de Chabrun'un Tarabya'daki sefaretinde Türkiye'yi dolaşan bir grup Fransız gazeteci şerefine verdiği öğle yemeğine davet edilmişlerdi. O günler bütün dünya yeni Türkiye ile genç ve karizmatik lideri Mustafa Kemal hakkında yazılar yazıyordu. Annemle babam akşamüstü davetten çıkıp Büyükada'ya döndüklerinde Cumhurbaşkanlığı yatı Ertuğrul'un o yaz kaldıkları yat kulübünün önünde demir atmış olduğunu gördüler. Odalarına henüz girmişlerdi ki Türk Ocakları'nın kurucusu ve başkanı, İzzet'in Galatasaray'dan en yakın sınıf arkadaşı, ünlü yazar Hamdullah Sopi kapılarını tıklattı ve "Cumhurbaşkanımızla birlikteyim, kulübe geldiğinizi gördü, sizi masasına davet ediyor," dedi. Annemle babam buna çok sevindiler. Nihayet bu büyük adamla tanışacaklardı. Nisa'nın onu Hakkiye ablasının evinde anahtar deliğinden gözetlemesinden, İzzet'in de coşkulu yazılarla ona kitaplarını göndermesinden bu yana 8 yıl geçmişti. Kulübün salonunda kurulmuş çeşitli meze tabaklarıyla donanmış uzun masada Mustafa Kemal bakanları, milletvekilleri ve yaverleriyle oturuyordu. Her zaman olduğu gibi masada yazarlar ve gazeteciler de vardı. Nisa sofraya yaklaşırken herkes ayağa kalktı. Bazı kimseler onun cumhurbaşkanının yanında oturması için yerlerini değiştirdiler. İsa o anda Mustafa Kemal'in erkek olarak aşırı yakışıklılığını ve çekiciliğini gördü. O çelik mavisi gözleriyle yüzüne baktığında Nisa ürperdiğini hissetti. Bana sık sık hayatta gördüğüm en çarpıcı erkektir demiştir. Sofraya oturur oturmaz Mustafa Kemal, güneşten ne güzel yanmışsınız diye anneme iltifat etti, sonra da ne içeceğini sordu. Nisa tereddüt etmeden sizin içtiğinizden yanıtını verdi ve masada rahat bir nefes alındığını hissetti. Sonradan Hamdullah Supi'nin anlattığına göre annemle babam gelmeden az önce Mustafa Kemal, belediye başkanının eşine ne içeceğini sorduğunda, belediye başkanı da yetkili bir eda ile karısının yerine "Karım içki içmez efendim" diye yanıt vermiş. Bu yanıt Cumhurbaşkanı'nı sinirlendirmiş. Herkesin önünde belediye başkanına verip veriştirmiş. "Karınız dilsiz mi ki siz onun yerine cevap veriyorsunuz? Karınızın kendi fikrini söylemeye hakkı yok mu?" diye adamı azarlamış. O nedenle annemin yanıtı masadakileri rahatlatmış. Rakı masası Cumhurbaşkanı'nın en sevdiği sosyal etkinlikti. Bu toplantılar bazen sabahın erken saatlerine kadar sürerdi. Konuklarına çeşitli konularda sorular sorar, yanıtlar tartışılır, ilginç saatler yaşanırdı. O gece belediye başkanı dersini aldıktan, Nisa'da yanına oturduktan sonra daha neşeli bir havaya girildi. Herkes ortaya atılan konularda, oradaki herkes birbirlerinden daha zeki ve esprili görünmek için adeta yarışıyorlardı. Cumhurbaşkanı İstanbul'a gelip Dolmabahçe Sarayı'nda kaldığı zamanlar, annemle babam onun sosyal yaşamının bir parçası haline geldiler. Boğazın kıyısında düğün pastasını andıran rokoko stilindeki bu sarayda her beraber olduklarında Mustafa Kemal'in yağdırdığı iltifatlardan annem son derece onur duyuyordu. Cumhurbaşkanı annemi poker oynadığı gruba bile almıştı. Genç lider doğuştan sohbet sever, etrafında insanlar olsun isterdi. Aynı zamanda da çapkındı. Ama Nisa öteki kadınlar gibi kendini ona atmadı. Aksine Mustafa Kemal'in bütün yaklaşmalarına nezaketle karşı koydu ve böylece onun saygısını kazandı. Sonunda Mustafa Kemal, "Madem ki aramızdaki ilişkinin platonik olmasını istiyorsun, öyle olsun," dedi ve bir daha anneme o tarzda hiç yaklaşmadı. Annemle babamın Mustafa Kemal ile geçirdikleri en önemli akşam 1928 yılının Ağustos ayındadır. İkisi de Dolmabahçe Sarayı'nda bir konferansa davet edilmişlerdi. Birçok ilim adamının, milletvekillerinin, yazarların ve gazetecilerin çağrıldığı bu toplantının amacı alfabenin değiştirilmesiydi. Kur'an Arapça olduğundan yüzlerce yıldır Türkçe'de Arap harfleriyle yazılırdı. Oysa dilimizin sözcükleri Arapçaya uymuyordu. Daha önce de alfabenin Batı ülkelerindeki gibi Latin harfleriyle yazılması için girişimler olmuş, fakat İslam kuruluşları buna karşı çıkmışlardı. Bu geniş kapsamlı reformu ancak Mustafa Kemal gibi sevilen, iradeli ve kudretli bir lider gerçekleştirebilirdi. Konferans sarayda Muayyede Odası adlı balo salonunda yapıldı. Kocaman avizenin altına kurulan uzun ziyafet sofrasında Nisa, Cumhurbaşkanı'nın sağında oturuyordu. Masanın karşısında üzerinde Latin harfleri yazılmış ayaklı kara tahtalar vardı. Bütün gece Türkçenin seslendirilmesi konusunda hangi harflerin kullanılacağı tartışıldı. Örneğin Fransızca'da sedil denilen çengel şeklindeki işaret, sessiz harflerden C ile S için önerildi ve kabul edildi. Geriye Ö ve Ü için ne yapılacağı kalıyordu. Bu ara gün ağarmak üzereydi. Herkes çok yorulmuştu. Mustafa Kemal, "Başka seçeneğimiz yok. Almanların umlaut dedikleri yan yana iki noktayı almamız gerekecek," dedi. Bu öneri kabul edildi. Bunun üzerine Mustafa Kemal elindeki karta bir şeyler yazıp İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya uzattı. O da kartı okuyup Nisa'ya, "Cumhurbaşkanımız yeni Türk alfabesiyle ilk olarak sizin adınızı yazmışlar," diyerek ona verdi. Umlaut Türkçe'de ilk defa böyle kullanılmıştı. Fahrün Nisa. Annem kartı çantasına koydu. Sonra da kaybetti ya da birine verdi. Daha sonraları da adını Arapçalaştırarak Fahrel Nisa yaptı. Ona da umlaut gerekmiyordu. Konferans amacına ulaşarak sona erdi. Davetliler dışarı baktıklarında güneşin boğaz sularının üzerine doğduğunu görünce şaşırdılar. Cumhurbaşkanı manevi kızlarından biri olan Nebile'den ilahi söylemesini istedi. Seher'in sessizliğinde Nebile'nin bülbüller gibi gür ve güzel sesi muayede salonunda şakırken, annem o anı yaşam boyu unutamayacağını biliyordu. Mustafa Kemal de duygulanmıştı. Çelik mavisi gözlerinden yaşlar süzülüyordu. O sabahın erken saatlerinde özel bir motor, annemi, babamı ve arkadaşlarını Büyükada'ya geri götürdü. Gecenin olağanüstü öneminden o kadar etkilenmişlerdi ki, adaya döndüklerinde heyecandan uyuyamayacaklarını anladılar ve 3 araba kiralayarak ada turu yaptılar. O saatlerde Türk ulusuysa yeni bir dünyaya uyanıyordu. 9. Bölüm Paris Faslı. Mustafa Kemal, Türk ulusuna radikal reformlar getirmeye devam ediyordu. Tarihte hiçbir topluluk bu kadar kısa süre içinde bu kadar yeniliğe kucak açmamıştır. Önce dünya Müslümanlığının liderliği olan hilafeti kaldırdı ve Türkiye'yi laik yaptı. Meclis, şeriatın yerine İsviçre'yi örnek alarak Batı kanunlarını kabul etti. Şapka kanununu çıkarttı. Fes giymek suç oldu. Her ne kadar 1925'te halkın önünde peçeli gezmenin gülünç olduğunu belirttiyse de Mustafa Kemal o derece zekiydi ki, yüzyıllarca İslam dini gereği peçe arkasında yaşamış kadınların bu konuda duyarlı olabileceklerini düşündü ve peçeyi yasaklamak için kanun çıkarmadı. Yalnızca çevresindeki kadınların batılı tarzda giyinmelerini önerdi. Zaten Latife Hanım onun arabasının yanında yüzü açık olarak ata binmişti. Reformları arasında yabancıların sahip olduğu şirketleri millileştirmek de vardı. Bunların en başında Osmanlı Tütün Şirketi yani reji geliyordu. Bunun sonucunda babam işini kaybetti ama yine de varlıklıydı. 20 yıllık çalışmasının karşılığı olarak Fransızlardan iyi bir ödenek aldı. Parasının bir kısmıyla New York borsasında iyi yatırımlar yapmıştı. Yıllar sonra ulusal olacak birkaç yabancı bankanın da idare heyetinde şimdilik çalışmaya devam ediyordu. Babamın yakın arkadaşlarından yazar Yakup Kadri ile Hamdullah Supi, büyükelçi olarak dış ülkelere atanmışlardı. Babam da artık Cumhurbaşkanı'nın yakınlarından olduğu için yeni hükümette iyi bir mevki umuyordu. Özellikle İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın onu olasılıkları görüşmek için çaya davet etmesi babamı daha da umutlandırdı. Çaydan sonra özel bir motorla Boğaz'da gezinti yaparken Dolmabahçe Sarayı'nın da önünden geçtiler. O sırada Mustafa Kemal balkondaydı. Şükrü Kaya, "Bak," dedi, "Cumhurbaşkanı sana el sallıyor." Belli ki Cumhurbaşkanı motor gezisinin nedenini biliyordu. Onlar da ellerini salladılar ama o görüşmeden sonra babama hiçbir öneri gelmedi. Mustafa Kemal bütün yazarlara ve kültürlü adamlara değer verdiği için İzzet Melih'i de beğeniyor, takdir ediyordu. Kendisine verdiği üniformalı, astragan kalpaklı resmine, "Kitaplarınızı zevk ve ilgiyle okudum," diye yazmış. Altına da imzasını atmıştı. Babam o resmi yaşamı boyunca gümüş bir çerçevenin içinde, yazı masasının üzerinde sakladı. Fakat benim düşünceme göre, her ne kadar babam Kurtuluş Savaşı sırasında gizlice Almanya'dan Anadolu'ya uçak motorları kaçırarak yararlı olduysa da, İstanbul'u bütün işini gücünü bırakıp kaderini onun kaderiyle birleştirmediği için Atatürk onu affetmedi. O istedi ki mücadelenin ilk gününden itibaren herkes her şeyini terk edip Ankara'da onunla buluşsun ve ülkeyi kurtarmak için savaşsın. Büyük adamlar tümüyle içten bağlılık isterler. Ancak böyle yapanlar önemli yerlere getirilerek ödüllendirildiler. Anneme babamın niçin savaşa katılacak kadar vatansever olmadığını sordum. Sorumu yanıtlarken kullandığı sözcükleri dikkatle seçti. Baban savaşa katılmayı çok düşündü, gitmeye de karar verdi. Hatta bu konuda Atatürk'e bir mektup bile yazdı. Ama Yunanlılar Eskişehir'i de alınca işler öyle ümitsizleşti ki inancını yitirdi. Güzel bir evimiz, iyi bir işimiz ve dolgun bir maaşımız vardı. İstanbul'da yaşam iyiydi. Bütün bunları bırakarak Ankara'ya gidip ne olacağı belirsiz bir maceraya atılmak, o sırada delilik olacaktı. Doğrusunu istersen baban ne yapması gerektiğini bana sordu. Ama şimdi utanarak söylüyorum ki ben de kendisini bu konuda yüreklendirmedim. Annemin babamı bu yönde etkilemesine çok şaşırmıştım. Çünkü tam tersini yapacağını sanırdım. Korkusuz bir kadındı. Çoğu zaman kararlarını sonucu düşünmeden verirdi. Onun için öyle sanıyorum ki o da İstanbul'daki güzel yaşamını bırakıp o sıralarda Anadolu kasabasından farklı olmayan Ankara'ya gitmek istemedi. Yeni hükümette görev alamayınca babamla annem bir süre için Paris'e gitmeye karar verdiler. Geride 2 yaşındaki beni, 5 yaşındaki ağabeyim Nejat'ı, dadılarımızı, hizmetçiyle aşçıyı ve başımıza büyük olarak da Aliye teyzemi bırakarak Marsilya vapuruna bindiler. Babamın iki amacı vardı. Birincisi orada çalışma olanağı aramak, ikincisi de doktora tezi hazırlamaktı. Yazdığı tez beğenildi ve 1938'de Fransız Akademisi ona Fahri Doktorluk ünvanını verdi. Ayrıca edebi çalışmaları nedeniyle de Le Palmes Akademik ödülünü kazandı. Nisa'nın tutkusu resim, İzzet'in tutkusuysa yazarlıktı. İzzet 12 yaşındayken çocuk dergilerine dizeler yazmış ve bir çocuk gazetesi çıkarmaya başlamıştı. 15 yaşındayken dergi çıkarmış ve Fecre Ati denen edebi grubun en genç üyesi olmuştu. İlk ve en çok sevilen kitabı Tezat'ı yazdığı zaman henüz 22 yaşındaydı. Bu kitap 4 kez basıldı. İkinci kitabı Sermet'i aynı zamanda Fransızca olarak da yazdı ve kitap Paris'te basıldığında ön sözünü ünlü Fransız yazar Pierre Loti hazırladı. Siyasetten şiddetle nefret eden İzzet, politika dışında her konu üzerinde denemeler, kısa öyküler, makaleler yazardı. Hatta tek perdelik Leyla adlı bir oyun bile yazmıştı. Birçok dilde oynanan bu oyun İngilizce çevirisinde The Disenchanted adıyla oynadı. Piyes aynı adama aşık olan Müslüman ve Hristiyan iki kadının psikolojik yönden farklarını ortaya çıkarıyordu. Önce Blanche Tutey'nin İstanbul'daki Varyete Tiyatrosu'nda çok beğenilerek oynandı. Aynı yıl Paris'teki Louvre Tiyatrosu'nun ünlü sanat yönetmeni Lugan Po İstanbul'a geldi. İzzet'le görüştü ve Leyla'yı Paris'te Sarah Bernhardt Tiyatrosu'nda sahneye koymaya karar verdi. O devrin parlak yıldızlarından Susan Despres başrolü oynadı. Babamın yazı odasının duvarlarını ünlü sanatçıların imzalı resimleri süslerdi. Susan Despres de onlardan biriydi. Piyes 1912'de Fransızca basıldığında İzzet, Türk tiyatrosu hakkında uzun bir ön söz yazdı. Babamın bu kadar işinin gücünün, seyahatlerinin, ailesinin sosyal yaşamının ve çapkınlıklarının arasında nasıl zaman bulup da o kadar yazabildiğine doğrusu akıl erdiremiyordum. Onu daima tiril tiril ve şık, yüksek arkalıklı kadife koltuğunda oturmuş okuyor ya da kitap dolu yazı odasında masasının başında yazıyor olarak gözümün önüne getiriyorum. 1957'de babamın son derece saygın bir kuruluş olan Société des Lettres'a daima üye olarak kabul edilmesi onu çok mutlu etmiş, çok onurlandırmıştı. Yaşamının son günlerinde kafası artık eskisi gibi çalışmadığı halde masasının başında bir şeyler yazmaya çabalaması, buna karşılık anlamsız karalamalar dışında bir şey yazamaması beni çok üzüyordu. Paris'te ilk öğrencilik günlerinde İzzet sık sık tiyatrolara gitmiş, tanınmış kadın artistlerle ilişkileri olmuştu. Bunlardan bir tanesi ünlü primadonna Madame Lampre, diğeri de ünlü aktris Marie Belle idi. Marie Belle, babamı uzun Selanik donları içinde gördüğü zaman kahkahalarla gülmüş ve ona Sulka'dan ilk kısa iç donunu hediye etmişti.